Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al hava. Geçen hafta başladığımız Risale'ye devam ediyoruz. Uhuvvet Risalesi'nden inşallah devam edeceğiz. İlk derste iki vecih okumuştuk. İnşallah bugün de üçüncü ve dördüncü vecihten de bir kısım okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı nasip eylesin. Anladığımızı hayatımızda tatbik etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Üçüncü vecih. Adalet-i mahzayı ifade eden وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَى sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir müminin fena bir sıfatından darılıp, küsüp, o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَذَلُومُ sigay-i mübalağa ile gayet azim bir zulüm ettiğini, hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde, nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Çok muazzam bir ders. Cenab-ı Hak okuduğumuz her kelimeyi ruhumuza nakşetsin inşallah. Evet, adalet-i mahza, Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği adalet, tavsiye ettiği, emrettiği adalet, adalet-i mahza. Adalet-i mahza Hazreti Peygamber Aleyhisselam zamanında mutlak manada uygulanmış. Kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsaydı kolunu keserdim diyor. Bir meşhur aşiretin ileri gelen birisinin kızı hırsızlık yapınca kendisine iltimasa gelen o aşiretin ileri gelenlerine çok sinirlenip söylediği bir ifade ama bütün asırlara muazzam bir mesaj. Vallahi Allah'a kasem ederim, kızım Fatıma dahi hırsızlığı yapsaydı kolunu kesecektim. Sırf adalet, adalet-i mahza. Kur'an-ı Kerim'de adalet-i mahzayı ifade eden bu ayet-i kerimeyi üstadımız getiriyor. وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَى Hiçbir kişi başkasının günahını yüklenmez. Şöyle de meşhur bir mana veriliyor. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez. Sırrına göre, katışıksız adalet, sırf adalet, bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak, ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu, malumuz daha önceki vecihlerde de yine okumuştuk. Bir insanda bulunan cani bir sıfat yüzünden onu mahkum edip de tamire küsemezsin, adavet edemezsin. Üstadımız burada bir cani sıfat yüzünden hem kendisini hem de insan zalim bir varlık olduğundan dolayı hızını alamayıp bütün akrabasına, dostlarına, sevdiklerine de bu adaveti teşmil etme gibi bir yanlışa sürüklendiğini de bu derste bize ifade ediyor. وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak, düşmanlık etmek, kin bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu. Malumunuz, daha önceki dersleri bir hatırlayalım. Bir gemide veyahut bir hanede 10 tane masum, bir tane cani bulunsa, hiçbir kanunu adaletle batırılmaz ve o ev yandırılmaz, yakılmaz. Aynı şekilde bir insanın, bir müminin vücudunda iman, İslamiyet, komşuluk, milliyet ve çeşitli sıfatlar, masum sıfatlar olduğu halde senin hoşuna gitmeyen cani bir sıfat yüzünden ona küsmek, adeta o caninin, o zalimin bir cani yüzünden 10 tane masumun, 100 tane masumun hakkına riayetsizlik etmek gibi azim bir zulüm. Burada o zalimliği kim yapıyor? Biz. Karşıda bir mümin var. Ve bir müminin vücudunda hoşumuza gitmeyen bir cani sıfata bedel, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu masum hükmünde yüzlerce sıfat olabilir. Dedik, iman, İslamiyet, komşuluk gibi. Şimdi bir insan cani bir sıfat yüzünden bir insana tamire küsse, kin bağlasa, adavet etse, düşmanlık etse nasıl olur? Azim bir zulümdür. Niye? Cani bir sıfat yüzünden masum yüzlerce sıfatı mahkum etmek hakikaten canice bir hareket. Ve her zaman maalesef yaptığımız bir şey. Biz eğer adalet-i mahza uygulamak istiyorsak, o insanın o cani sıfatına biz adeta düşman olacağız. Ama bir müminin bir mümine karşı taşıması gereken bir his var. O da muhabbet dedi üstadımız ikinci vecihte. Yani nur ve zulmet, karanlık ve nurani şeyler bir arada bulunmaz. Bir müminin bir mümine karşı kalbinde taşıması gereken his muhabbettir. Öyleyse adavet ve karanlık hükmündeki kin gibi şeyler o kalbite hakki olarak yerleşmez. O da o zaman adavet mecazi olur diyoruz sanırız. Mecazi. Yani acımak suretine inkılap eder. Evet, mümin, mümini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Ve tahakkümle değil, lütufla ıslahına çalışması gerekiyor. Şimdi bakın, biz وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَ sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum edemiyorsak, orada durmamız gerekiyorsa ve o cani sıfatı biz şefkatten dolayı tedavi etme yoluna gitmemiz gerekiyorsa, bundan sonra bakıyorsunuz ki bir insan ikinci adımı atıyor. İkinci adımı okuyorum. Ve bahusuz bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek. O müminin akrabasına düşmanlığını ne yapmak? Teşmil etmek, yaymak. İnnel insana lezalum sigay-i mübalağa ile gayet azim bir zulüm ettiğini. Bakın şimdi üstadımız Kur'an-ı Kerim'i öyle gergef gibi bir şekilde işleyip çeşitli yerlerden bize ayetler getiriyor ve üstadımızın müddeasına diyelim öyle deliller getiriyor ki şeytan-ı racimden başka herkes kafasını sallamak ve evet beli demek zorunda kalıyor. Bir insanın cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek ve özellikle o cani sıfatından dolayı hem masum sıfatları hem de bütün yakınlarını, sevdiklerini de mahkum etmek hükmünde olan bütün akrabalarına düşmanlığını teşmil etmek, innel insane lezalum, şüphesiz bu insan çok zalimdir, sigay-i mübalağa ile gayet azim bir zulüm ettiğini ifade ediyor. Sigay-i mübalağa ne demek? Çok enteresan bir şey. Bunlar Arapçada olan şeyler. Sigay-i mübalağa şu. Yani zalim demiş olsaydı ya da başka yerlerde innehu kâne zalûmen cehûle ayetinde geçen cahillik ifadesini kullandığı vakit cahil demiş olsaydı, siz onun ne kadar cahil, ne kadar zalim olduğunu tartabilirsiniz. Bu insan zalimdir. Ne kadar? 10 birim mesela. Bu insan cahildir. Ne kadar? 10 birim, 20 birim. Tartabiliyorsunuz. Aklımız yetiyor buna. Fakat sigay-i mübalağada farklı bir mana var. Mübalağalı bir şekilde ifade edilir. Yani bu insan o kadar zalim ki hepiniz toplanın bir akıl olsanız onun zalimliğini tartamazsınız. Bu insan o kadar cahil ki, o kadar karanlıklı bir varlık ki hepiniz toplansanız onun cahilini tartamazsınız. Sigay-i mübalağa bu. Şimdi niye? Bütün kan davaları buradan çıkıyor işte. Birisi birisinin kardeşini öldürüyor. Adam ya kaçıyor ya da hapse atılıyor. Karşı taraf bakıyorsunuz ki biz de o aşiretten illa bir adam ödeyeceğiz. Ya böyle bir şey olur mu? Hiçbir günahkar hani başkasının günahını yüklenmiyordu? Eğer Müslümansak buna bizim uymamız gerekiyor. Uymuyorsak Müslümanlığımızı biraz gözden geçirmemiz gerekiyor. Gidiyor onun aşiretinden bir adam öldürüyor ya. Onlar da bunların aşiretinden o zaman sıra bize geldi biz adam öldüreceğiz diye onlar bunlara bazen oluyor 250-300 sene devam eden kan davaları var. Aynı sınıfta iki tane çocuk ikisi birbirinden küs. Telkinat var. Onlarla konuşmayacaksın. Soruyorsun niye babam böyle dedi. Babasına soruyorsun niye babam böyle dedi. Onun babasına da gidebilirsen hayattaysa soruyorsun niye babam böyle dedi. Fe subhanallah. Ya. Biz Allah'ı mı dinleyeceğiz? Babayı mı dinleyeceğiz? Babanın nefsini mi dinleyeceğiz daha doğrusu değil mi? Ya. İnnel insane le zalum sigay mübalağı ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun? Benim hakkım var dersin. Bir zaman bu dersi bir yerde okuduk. Cenab-ı Hak nasip etti. Ben de sadece böyle bir hayali bir misal verdim. Dedim mesela birisi dese ki ben hiçbir tokatlıyı sevmem. Niye sevmiyorsun? Çünkü ben askere gittiğim vakit tokatlı bir çavuşum vardı ve bana bir tane tokat atmıştı haksızlıkla, zulümle. Ben onun için hiçbir tokatlıyı sevmem derse bu adam zalimdir değil mi? Yani ta 30 sene evvel askere gitmişsin, tokatlı birisi sana tokat atmış, sen de bundan dolayı bütün tokatlıları sevmiyorum desen hakikaten zulüm. Birisi elini kaldırdı. Hocam dedi bir hatıramı anlatabilir miyim? Olur dedim. Aynı bu anlattığınız şey benim başımdan geçmiş. Siz bilerek mi konuştunuz? Yok abi dedim. Ben sadece meseleyi biraz da izah etmek için. Hocam dedi ben askere giderken amcam bana dedi ki sana ahdim olsun. Askerde gördüğün ilk tokatlıya tokat atacaksın. Emin olun. Kendisi de asteğme olarak gidiyor. Ona demiş ki amca niye? Adam insaflı. Niye? Ben askerdeyken benim bir çavuşum vardı bana tokat atmıştı.
İntikam.
İntikam. Kaderin garip bir tecellisi dedi. Ben askere gittim dedi. Benim dedi yaverim postam dedi. Tokatlı çok sevdiğim bir er oldu diyor. O kadar sevdim ki diyor. Şeker parçası, lokum parçası birisi. E şimdi kalkıp da sırf tokatlıdır diye. Bazen bazı adamlar çıkıyor. Ben diyor şu milleti hiç sevmem. Niye? Birkaç tane diyelim mesela cani hükmündeki insanları gösteriyor delil olarak. Koca bir milleti Allah muhafaza ne yapıyor? Düşman addediyor. Yazık. O zaman ne olacak? O da şuursuzsa karşıdaki adamda, o da senin bütün milletini, bütün ecdadını ne yapacak? Düşman addedecek. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bizim kulak vermemiz gerekiyor. Vermediği vakitte ne olur? O zaman yanlışlıklarımız artar maalesef. Hakikat nazarında sebebi adavet olan, sebebi adavet ve şer olan fenalıklar şer ve toprak gibi kesiftir. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve inikas etmemek şe'nidir. Kötülükler, fenalıklar toprak gibi yansıtmıyor. Mesela toprağa siz bir ışık tutun, o ayna gibi başka bir yerini yapmaz, aydınlatmaz. Emer değil mi? Yutar. İşte fenalıklar böyledir. Bir insanın fenalığı kendisinedir. Kardeşine, babasına, aşiretine, millettaşına, dindaşına, cemaattaşına sirayet etmiyor. Kim fena? Ahmet fena mesela. Hasan fena. O da Hasan'ın da aslında biraz daha ileri gitsek 100 tane sıfatından bir tanesi fena. Diğerleri yine masumdur. Şimdi Hasan fena de, Hüseyin fena de. Ama bütün bu millet, bütün şu cemaat demeye hakkın yok. Niye? Çünkü fenalıklar toprak gibidir. Başkasına ne yapmaz? Sirayet etmez. İnikas etmez. Öbür tarafa ne yapmaz? O ışığı vermez. Çünkü ışık değil. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese o başka meseledir. Birisi var, sana kötülük yapıyor. Onu sen kendine belki düşman olarak addedebilirsin farz-ı mal. Onun kardeşi kesinlikle düşman olamaz. Ama kardeşi de ondan ders alıp aynı şeri işlerse o başka meseledir. O da aynı şekilde onun hükmüne geçiyor. Muhabbetin esbabı olan iyilikler muhabbet gibi nurdur. Sirayet ve inikas etmek şe'nidir. Bir insan iyilik mi yapıyor? Evet. O iyilik cam gibidir. Nur gibidir. Başkası ne yapar? Aydınlatır. Yani bir insan iyiliğinden yüzlerce insan iyi addedilir. Bir insan yaptığı güzellikten yüzler insan o güzellikten nasipdar olur. Ya, bazen olur diyelim mesela. Babanızı seviyor musunuz? Evet. Babanızın arkadaşı geçti mi bir yoldan kalkıyorsunuz. Onu dinlendiriyorsunuz. Elinde poşet file falan varsa alıyorsunuz. Çay ikram ediyorsunuz. Yemek ikram ediyorsunuz. Ondan sonra filelerini belki evine kadar taşırsınız duruma göre. Belki arabanızı alıp ta gideceği yere kadar götürebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız sorduğu vakit ne diyorsunuz? Benim rahmetli babamın arkadaşı diyorsunuz değil mi? Babanıza olan sevgi arkadaşına yansıyor. Ya da bir yerden birisi geliyor diyelim size. Kimsin sen kardeşim? Filan yerden. Allah Allah diyorsunuz ya. Benim askerlik arkadaşım da diyor. Tanıyor musun? Tanımıyor adam. Tanımasa bile asker arkadaşınızın hürmetine, asker arkadaşınıza olan muhabbetten dolayı ona ne yapıyorsunuz? Siz de muhabbet gösteriyorsunuz. Ona yardım ediyorsunuz. Çünkü niye? İyilikler nur gibidir. Başkasına sirayet eder. Başkasında ondan istifade eder. Ve ondandır ki dostun dostu dosttur. Sözü durubu emsal sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Adam diyor ki git dua ediyor. Filanın oğlu olmasaydın ya da filanın torunu olmasaydın. Filanın kardeşi olmasaydın gibi. Niye? O gözü seviyor ya. O göz hatırı için yüzler gözler sevilir. Sözü umumun lisanında gezer. Bu makamda benim hep aklıma gelen meşhur bir hadise var. Hepiniz biliyorsunuz ama buraya çok güzel bir şekilde adapte edilebilir. Malumunuz meşhur Mecnun'umuz var bizim tarihimizde. Mecnun. Şimdi Mecnun Leyla'yı seviyor. Leyla'ya aşık. Adeta Leyla'da bütünleşmiş değil mi? O kadar Leyla'yı seviyor ki Leyla'nın sevdiği, Leyla'nın dolaştığı her yeri de onun namına seviyor. Enteresan bir şey. Bir gün uyuz bir, affedersiniz, bir köpek görüyorlar. Kimse yanına yaklaşmıyor bile. Mecnun gidiyor, onu okşuyor, onu yıkıyor, ona yemek ikram ediyor. Onun altına gömleğini seriyor. Araplarda güzel bir adet var. Bir insanı sevmenin ölçüsü nedir, göstergesi nedir? Geldiği vakit eğer onu kuma oturtmayıp kendi gömleğinizi çıkarıp altına serdiniz mi, siz o adamı ayrı bir iltifat gösteriyorsunuz. Onun göstergesi o. Şimdi Mecnun alıyor köpeğin altına bir de gömleğini de çıkarıp serince diyorlar ki ya Mecnun, sen Mecnun olduğunu biliyorduk ama ha bu kadar da değil yani. Niye böyle yapıyorsun deyince diyor ki ben bu köpeği Leyla'mın köyünde görmüştüm. Bu köpeği ben Leyla'mın köyünde görmüştüm. Leyla'nın köyünde dolaşan uyuz köpek bile sevilir ise. İman Allah'ın köyü olduğunu farz edelim. Ben şu adamın secde ettiğini ya da şu adamın namaz kıldığını ya da şu adamın oruç tuttuğunu görmemiz ne anlama gelir? O köye ulaşmış değil mi? O köyde dolaşmış. Biz de o köyde görmüşüz anlamına gelir. Allah için söyleyin. Şimdi Mecnun mu Mecnun yoksa biz mi Mecnunuz onu tartmayı insafınıza, vicdanınıza havale ediyoruz. Allah'ın iman köyünde, inanç köyünde dolaşan bir insan velev ki sana göre affedersiniz köpek gibi bir sıfatı da olsun. Yine Allah için sevilmesi gerekiyor. Yani. Mecnun yaptığı kadar hiç olmazsa yapmamız gerekiyor. Değil mi? Ama uyuzdur, bize de bulaştırabilir bir şeyler diye mesafe bırakın. Tamam ama ondan küsmek, ondan darılmak, onun aleyhinde bulunmak kesinlikle olmaması icap ediyor. Sanki bu dersten böyle bir hisse çıkarılabilir. İşte ey insafsız adam, hakikat böyle gördüğü halde sevmediğin bir adamın sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek, sevmediğin bir adamın masum sevimli bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek ne kadar hilaf-ı hakikat olduğunu, hakikat bin isen, hakikate aşık bir insan isen anlarsın. Anlamıyorsan hakikat bin değilsin. Evet. Dördüncü vecih. Bu derse çok ciddi manada ihtiyacımız var. Hani üstadımız İhlas Risalesi'nin başında la akal, 15 günde bir defa okunmalı şeyini koymuş ya, şerhini. La akal 15 günde bir defa Uhuvvet Risalesi. İhlas Risalesi, milliyetçilik gibi bahislerin hakikaten okunması gerekiyor. Özellikle Uhuvvet ve İhlas. Dördüncü veci, hayat-ı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Müminler arasındaki kin, adavet, düşmanlık, hayat-ı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Şu dördüncü veçin esası olarak birkaç düsturu dinle. Bu düsturları kalbimizin çok nadide, belki en nadide yerlerine yazmamız gerekiyor. Hani diyeceğim altın suyla yazıp odamıza asalım, belki güzeldir ama çoğu kez okumuyoruz. Okusak da hisse almıyoruz ama kalbimize koysak inşallah bazen arada bir okuma fırsatı buluruz. Burada birkaç düstur var. Bu düsturları okuyalım. Her bir düstur bizi bir helaketten, bir felaketten kurtaracak tesirde. Cenab-ı Hak o tesiri kalbimize de nasip etsin inşallah. Birincisi, sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit, mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Müthiş değil mi? Şimdi bunu maddi alemde izah ettiğimiz vakit çok güzel anlaşılıyor. Ama manevi alemdeki işte cemaatler, meşrepler, meslekler bazında anlattığımız vakit biraz anlamakta zorlanıyorum ben şahsen. Niye? Çünkü nefis devreye giriyor. Heva devreye gidiyor. Eğer akıl ve vicdan müstakil düşünse çok güzel şeyler düşünür. Evet der. Ama heva, heves, nefis gibi şeyler Allah muhafaza akıl ve vicdanımızın önüne geçti mi o zaman bunları anlamakta zorlanıyoruz. Mesela mesleğim haktır. Bir insan mesleğini ve efkanı hak bildiği vakit mesleğim haktır ve daha güzeldir demeye hakkı var mı? Var. Bir arkadaşımız diyelim mesela bilgisayar mühendisidir. Mesela. Adam aleni bir şekilde diyebilir ki arkadaşlar bu asırda en mükemmel meslek bilgisayar mühendisidir. Biz de deriz ki mübarek olsun. Var mı burada bir problem? Hayır. Ben de kendi mesleğimi en mükemmel manada bilebilirim. O da bilsin mesela. Benim mesleğim sizin mesleklerinizden daha güzeldir. Hayırlı olsun deriz. Bu yaştan sonra kalkıp bilgisayar mühendisliğini okuyacak, bilgisayarın A'sını, Z'sini anlayacak halimiz yok. Sana da hayırlı olsun deriz, gideriz. Başka bir arkadaşımız da uçak kullanıyor mesela. Bu da pilottur. Adam der ki hayır, en mükemmel meslek benimdir. O da der ki sana da hayırlı olsun. Mübarek olsun. Var mı burada kavga edecek, dövüşecek bir şey? Yok. Başka birisi öğretmendir. En mükemmel meslek bana göre öğretmenliktir der. Ona da hayırlı olsun deriz. Başka birisi diyelim mesela şofördür diyelim mesela. Kaptandır mesela. En güzel meslek benimdir der. Mübarek olsun deriz. Başka birisi market işletiyor. Başka birisi başka bir meslek yapıyor. Maddi alemde bunu anladık mı? Anladık. Hepimiz de kabul ediyoruz da. Doğru. Sana göre en mükemmel meslek olsun. Sana göre de olsun. Bana göre de bu. Ama iş manevi mesleklere geldiği vakit, cemaatlere, şahs-ı manevilere, meşreplere geldiği vakit biraz bazlamalar oynuyor. Sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit, mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkı yok. Bilgisayar mühendisi olan kardeşimiz dese ki, sadece bilgisayar mühendisliği bu asırda geçerlidir, diğerleri battaldır dese, hepimiz orada ne deriz? Dur bakalım deriz. Benim de mesleğim elhamdülillah hem şereflidir, hem de güzel de para kazanıyorum, hem de çok mükemmel manada iş yapıyorum. Senin mesleğin en mükemmel olabilir sana göre, benimki de bana göre en mükemmel. Ama sadece benim mesleğimdir, haktır kimse diyemez, çünkü hakkı yok. Manevi mesleklere geldiğimiz vakit bir cemaat mensubu dese ki, en mükemmel cemaat benimdir, ona da hayırlı olsun deriz. Benim cemaatim sizin cemaatinizden daha mükemmeliz mi diyor. Hayırlı olsun deriz değil mi? Mükemmel, mübarek olsun deriz. Sadece benim cemaatim var, başka hiçbir cemaat yoktur diyen bir insana da herkes ne yapar? Kalben bir şeyler bağlama başlıyor değil mi? Bir tortu var çünkü. Niye? Öteki cemaatler de iş yapıyor. Vücudun azalarının tamamına ihtiyacımız var mı? Var. Ordunun bütün mensuplarına, birimlerine ihtiyaç var mı? Var. Şu kainatın bütün şubelerine, güneşten aya, havaya, toprağa kadar ihtiyaç var mı? Var. Elbette Cenab-ı Hak dünyanın bütün şubelerini halk ettiği gibi, vücudun bütün azalarını halk ettiği gibi, bütün elementleri halk ettiği gibi farklı farklı, cemaatleri de, meşrepleri de farklı farklı halk eder. Öyle bir an olur ki, hava her şeyden daha kıymetli olur. Öyle bir an olur ki, ısı her şeyden hayırlı olur. Öyle bir an olur ki toprak başka elementlerden daha üstün olabiliyor. Dolayısıyla bazı yerlerde birisinin diğerlerinden daha üstün olması mümkün mü? Mümkün. Cemaatlerin de bu manada birisinin diğerine göre daha üstünlüğü olabilecek durumlar var. Ama bilelim ki vücudun bütün azalarını tanzim eden Allah cemaatlerini de tanzim etmiştir. Ben delil getireceğim bir Sayın Nur'dan. 27. sözde üstadımız içtihat bahsinde çok muazzam bir ifade kullanıyor. Hikmeti ilahiyenin tensibiyle tabirini kullanıyor. Hikmeti ilahiyenin tensibiyle. İmam-ı Şafii'ye tabi olan, İmam-ı Azam'a tabi olan gibi bir ifade var. Hikmeti ilahiyenin tensibiyle. Ne demek? Allah 4 tane mezhebin olmasını hikmeten iktiza etmiş de, farklı farklı yapıda olan insanlar o mezheplerden kendilerine uyan ne yapıyor? Kabul edip o yolda yürüyor. Dolayısıyla burada ne var? Hikmet-i ilahiyen tensibi var değil mi? Münasip görüyor Allah yani. Mezhepler olmalı. Mezhepler olmalı dediğimiz gibi tarikatlar da, cemaatler de, meşrepler de, meslekler de olmalı. Kur'an-ı Kerim tek. Eğer Risale-i Nur camiası için konuşursak Risale-i Nur tek. Ama onlardan istifade eden insanlar farklı farklı çiçek açabilir. Çünkü bütün insanlara yalnız başına hitap edecek hiçbir cemaat dünyada mevcut değildir. Ama vücudun içerisinde birisi beyin olur da, birisi göz olur. Birisi de dil olur. Birisi de kulak olur. Birisi de el olur. Birisi de ayak olur. Birisi de ciğer olur. Herkesin görevini Allah tanzim etmiş. Allah herkese, ama hepsinin DNA şifrelerine bakın. Hepsinin DNA şifreleri aynıdır. Ve hepsi aynı ruha hizmetkar. Bütün cemaatler Kur'an, İman ve İslam ruhuna hizmetkar mı? Evet. Hepsinin DNA şifrelerinde aynı şeyler yazılı mı? Evet. Göz diyebilir ki en güzel vazifeyi ben yapıyorum. Hepsi der ki mükemmel, mübarek olsun sana. Ama beyin de diyebilir, ama el de diyebilir, ama ayak da diyebilir. Ama dikkat edin, hangi azayı vücuttan çekseniz vücut sıfır, yarımdır. Hangi azayı çekseniz? Bir insanın gözü gitse vücut yarım oldu mu? Dili gitse yarım oldu mu? İşitmesi gitse yarım oldu mu? Beyni gitse fukara zaten tam gidiyor. Ayakları gitse yarım kalır. Dolayısıyla bütün azaların kendilerine göre şu vücutta neyi var? Fonksiyonu var. Faydaları var, vazifeleri var. Sadece göz hizmet ediyor, diğerden hiçbirisi hizmet etmiyor diyen bir insan nasıl yanlış yapıyorsa, sadece şu cemaat hizmet ediyor diyen bir insan da aynı hataya girmiştir. Bütün cemaatlerin hikmet-i ilahiyen tensibiyle şu İslam ruhuna yaptığı bir hizmet var, icra ettiği bir faaliyet var ve kapattığı bir eksikliği var. Cenab-ı Hak bütün bunların hayırlı olanlarını ve müspet olanlarını Kur'an'a hizmeti hayatlarının hizmeti olarak kabul eden bütün cemaatleri payidar etsin inşallah. Hepsine dua etmek lazım. Ya, inşallah. Ama muazzam bir düsur değil mi? Bundan dolayı bakın çok kavgalar çıkıyor. Ya şu cümleyi bilsek en azından kavgaların yarısı biter. Ve aynu rıza an kulli aybin kelile velakinne ayne suhti tubdil mesaviye sırrınca insafsız nazarın düşkün ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mesleğini butlan ile mahkum edemez. Buradaki Arapça ifadeyi ben okuyorum. Rıza gözü ayıplara karşı kördür. Ve aynu rıza an kulli aybin kelile. Kem göz ise çirkinlikleri gösterir. Velakinne ayne suhti tubdül mesaviye. Kem göz ise ne yapıyor? Çirkinlikleri gösteriyor. Rıza gözü ayıpları örter. Kem göz ise ayıpları ortaya çıkarır. Güzellikleri örtüyor o. Kimin ifadesi bu? Ali Maverdi Edeb-ü Dünya ve Din kitabında geçiyor. Üstadları 17. lemada Edeb-ü Dünya ve Din Risalesini anlatırken Edeb-ü Din ve Dünya diye şey yapıyor. Hatta üstadımıza sormuşlar. Bunun orijinal ismi Edeb-ü Din, Dünya ve Din olduğu halde sen niye Edeb-ü Din ve Dünya demişsin? Din ve dünyanın yerini değiştirmiş. Üstadımız demiş ki hiçbir şekilde dünyayı dinin önüne koyamadım. Enteresan bir şey. Dünyayı dinin önüne koyamadım. İkinci düstur. Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun. Allah bizi mükerrem bir fıtratta yaratmış mı? Evet. Öyleyse konuştuğumuz şeylerin hepsi hak olacak. Bu konuştuğum şey hak mıdır? Konuşayım. Değilse susayım. İki yol var. Ya hak söyle, hayır söyle ya da sus. Fakat her hakkı da söylemeye senin hakkın yoktur. Bazen oluyor, bir hak söylüyorsun doğru ama onu söylerken karşıdaki adamı adeta öldürüyorsun. Keşke o hakkı söylemeseydi. Çünkü senin hakkın değil. Her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Adama diyorsun, hey kör gel buraya. Söylediğin ifade doğru değil mi? İfade doğru. Ama söyleme tarzı doğru mu? Yanlış da. Hey topal buraya gel. Söylediğin ifade doğru. Ama tarz yanlış. Bunu manevi aleme de şey yaptığımız vakit, üstadımız eğer aksiyle amel etmezse nasihat edebilirsin diyor. Ama bazen nasihat edeyim derken söylediğin şeyler de hak, doğru. Fakat adamı eğer daha ciddi manada uzaklaştıracaksan, daha da hırçınlaştıracaksan söylememek daha iyi. Ya. Çok enteresan. Bazen oluyor mesela bir çocuk diyelim şeye doğru gidiyor, uçuruma doğru gidiyor. Annesi ya da babası da arkasına koşuyor. Onlar arkasına koştukça bu da kaçıyor. Şimdi geliyor uçurumun eşiğine. Orada annesinin babasının ona doğru koşup onu kurtarmaya çalışması hak değil mi? Ama orada haksızlık eder. Çünkü koştukça çocuk da koşuyor. Orada durması ve geriye doğru gitmesi hak olur artık. Ya çok müthiş yani. Bazen bakıyorsun birisinin üzerine gidiyorsunuz. Evet konuştuğunuz şeyler doğru. Ama adamı uçuruma doğru yuvarlandırabiliyorsunuz. Durmayı bilmek lazım. Yoksa uçurumdan Allah muhafaza aşağı gidecek. Durmayı bilip geri döndünüz mü? Belki bazılarına göre yahu niye böyle yaptın, biraz daha konuşsaydın, biraz daha söyleseydin şu bu olabilir ama biz vicdanen biliyoruz ki orada bir hakkı terk etmekle yine haklı bir yolda yürümüş olduk yani. Onu vicdanen hissediyoruz. Hataları çok yapıyoruz. Bazen hak, haktır. Hakta ittifak varsa, hakta ihtilaf varsa, hak haktan haktır. Hem de olur hasen ahsenden ahsen. Ya. Bediüzzaman'ı ne zaman anlayacağız bilemiyoruz ama kabre gitmeden anlarsak iyi olur inşallah. Bu ifadeden her birisi bizi ayrı bir helaket kapısından geri çeviriyor. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam Nasihatı bazen damara dokundurur, aksül amel yapar. Bakın bazen üstadımız mesela zamanında şapka takanlar olmuş. Onlara karışmamış. Yanında. Sigara içenler olmuş. Üstadımız onlara sigarayı bırakın kardeşim yoksa olmaz şu bu dememiş yani. Doğruyu anlatmakla yanlış zaten ortaya çıkıyor. Doğruyu anlatmakla yanlış zaten ortaya çıkıyor. Kalkıp da bir adamın kafasına vura vura yanlışlıklarını ona ihsas ettirmeye çalışmak bazen pedagojik bir şeye girmiyor. Anlayışa girmiyor. Sığmıyor yani. Evet. Bu da muazzam bir düstur. Cenab-ı Hak hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Bu insanın ailesinde de olur, cemaatte de olur, alışverişte de olur, başka yerde de her zaman karşımıza çıkabilecek bir şey. Üçüncü düstur. Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Biz muhabbet fedaileriz diyor Salımız. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete, düşmanlığa vaktimiz yoktur. Bu düsturda onu görüyoruz. Adavet etmek mi istiyorsun? Evet. Kalbindeki adavete adavet et. Kalbindeki düşmanlığa düşmanlık et. Ne yapacağız peki? Onun ref'ine çalış. Onu ortadan kaldırmaya çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene ve hevai nefsine adavet et. İslahına çalış. Müthiş bunlar. Şimdi en evvel kalbimizdeki düşmanlık hissine düşmanlık edip onu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Baktık ki hala kırıntılar var. Ben birisine adavet etmek istiyorum diyorsunuz. Düşmanlık beslemem lazım diyorsunuz. Onun muktezasını yerine getireceksiniz. O zaman ne yapacağız? Kalbindeki, vücudundaki seninle beraber olan, en zararlı düşman olan nefsine ve hevana adavet et. Düşmanlık et diyor üstadımız. Çünkü hadiste var. Hazreti Peygamber buyuruyor. A'de aduvuke nefsükelleti beyne cembeyk. Senin en zararlı düşmanın içindeki nefsindir. Su uyur, düşman uyumaz kaidesi nefis için söylenmesi gerekiyor. Çünkü mesela diyelim ki bir adamın birisi kendisine düşman olarak misal diyorum filan milleti seçmiş olabilir. Ömürde bir defa şimdiye kadar savaşa gitmiş değiliz herhalde. Cenab-ı Hak da savaşları önümüze çıkarmasın inşallah. Mesela ben şimdiye kadar hiçbir devletle savaşa gitmedim. Bir milletle savaşmadım. Herhangi kimseyle bir durumum olmadı. E peki benim düşmanım kim? Demek onlar değil. Benimle beraber yatan, benimle beraber kalkan, beni cehenneme sürüklemek için çalışan, uyuduğum vakit bile uyumayan, içimde ne var? En zararlı düşmanım var. O da nefis. Üstadımız diyor ki, eğer düşmanlık hissini sen içinden tam çıkartamadıysan, düşmanlık da etmek istiyorsan, içindeki nefsine düşmanlık et. Hevai nefsine düşmanlık et. İslahına çalış. Nefsi emmareden, nefsi levvame, biraz daha ileri mutmainne ilahir. Onun ıslahına çalış. O muzır nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Şimdi nefis bana diyor, filan adama şöyle bir söz söyle. Nefsin hatırı için ne yapıyorum? Karşıdaki müminin kalbini kırdım mı? Kırdım. O da yetmez. Bir tane de tokat at. O da yetmez. Bir de tekme at. O da yetmez. Akrabalarını da düşman olarak kabul et. Onlara da elinden geldiği kadar zarar ver. Durmak yok ki. Nefis beni cehenneme götürene kadar çalışacak, uğraşacak. O muzır nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Düşmanlık etme. Ve subhanallah.
Peki tokat karşı taraftan gelirse biz ne yapmamız gerekiyor? Karşı tarafın nefsi.
Evet.
Tokat oradan gelirse biz ne yapmamız gerekiyor?
Mesela hakikat olarak düşün. Karşıdaki adam nefsine mağlup olmuşsa ne yapmak lazım? Bundan dolayı Allah'ın rızasından uzaklaşmışsa ne yapmak lazım? Ya madem ki Allah'ın rızasından sen uzaklaştın, dur ben de bir tane sana yapışayım, ikimiz beraber uzaklaşalım mı diyeyim sana. Fenalığı için yalnız acır.
Yalnız acır. Takimle değil,
lütufla ıslahına çalışır. Eğer müminsek tabii. Mesela size bir şey söyleyeyim. Deriler Hastanesi'ne gidin diyelim mesela. Akıl Hastanesi'ne diyeyim daha nazik ifadesiyle. Şimdi bakıyorsun ki hasta doktora düz gidiyor. Belki de bulsa tokat atacak, tekme atacak. Doktor kalkıp da onu diye mesela döver mi mesela? O da aynı lafı söyler mi? Sana yakışan budur, bana yakışan da seni tedavi etmektir diyecek mesela. Mesele bu. Yani biz kendimizi acaba bir hasta olarak, hastalar koğuşunda bir hasta bana bir tekme atmış, bir söz söylemiş, ben de aynısını mı söylemek? Yoksa ben buranın doktoruyum, Kur'an'ın talebesiyim deyip onu tedavi etmeye mi çalışmak? Çoğu kez tabii ben şimdi anlatıyorum ama Allah muhafaza o duruma Cenab-ı Hak hepimizi getirmesin. Çünkü o zaman ne donanacağımızı bilmiyoruz. Ama akıl, vicdan, kalp diyor ki böyle davran. Sen doktorsun, o hastadır. Hasta kendisine yakışanı yapar, doktor da kendisine yakışanı yapar. Mesele bu.
Hiçbir istisnası yok değil mi hocam?
Var var.
Yani bazıları dayaktan hoşlanıyor da o yüzden. Yani. Başka türlü tedavi olmuyor adam yani.
Eğer düşmanlık etmek istersen, yok illa karşıma bir insan alacağım, insanları alacağım ve onlara düşmanlık edeceğim, kim bağlayacağım, gerekirse de fiili bir müdahalede bulunacağım diyorsan, kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Yani müminlere hiç sıra gelmez ki. Ya Rabbimize söven insanlar varken hangi gayretle Müslümana sen söversin? Dinimizi elinden gelse ortadan kaldıracak insanlar varken hangi akılla, vicdanla dinine hizmet eden birisini ortadan kaldırmaya çalışırsın yani? Eğer mümin isen müminliğin gereğini yap. Nasıl ki gözün gereğini yapar, görür. Kulak kendisine yakışan şekilde işitir, vazifesini yapar. Sen de müminsen sana yakışanı yapman gerekiyor. Önce adaveti kaldır. Yapamadın. Hevai nefsine düşman ol. Yapamadın. Karşıda illa bir insan arıyorsun. Kafirler, zındıklar, din düşmanları, Allah düşmanları çoktur. Onlara adavet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır, öyle de adavet hasleti her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. Muhabbet sıfatı muhabbete layık. Onu sevmemiz lazım ve beslememiz gerekiyor. Aynı şekilde düşmanlık hissi de düşmanlığa layıktır. Öldürülmeye, ortadan kaldırılmaya layıktır. Mümkünse kalbimizden söküp atacağız. Mümkünse. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. En zoru bu. Ne diyor Süleyman abi? Yani birisi bana tokat attı. Ben ne yapacağım? Mümkünse ona bir çiçek uzatabilirsen var ya, işte o zaman adamı öldürmüş olursun. Geçen hafta söyledik Zübeyir abinin hatırasını. Zübeyir abiye birisi ya geliyor, hakaret amiz ifadeler, haddini aşacak şekilde ifadeler söylüyor Zübeyir abiye ve haddini aşıp da tükürdükten sonra Zübeyir abi kalkıyor, kardeşim senin bu tükürüğün benim için miskü amberdir deyip kucaklayınca adam hüngür hüngür saatlerce özür diliyor. Bizim Erzurum'da bir abi var. Bizim Erzurum derken hepimizin Erzurum yani. Erzurum'da bir abi var. Ya da bir yerde de söyleyeyim diyeyim. Bu abimiz boks takımını çalıştırıyor. İlk hizmete girdiğinin hatırasını duymuştum ben. Bir arkadaşı, çocukluk arkadaşı hizmete giriyor. Ve kendisini de gelip bu arkadaşım da hizmete girerse hem çok kaliteli bir insan, delikanlı bir insan, hem de çevresini hizmete getirir diye düşünüyor. Davet ediyor hizmete, hizmeti anlatıyor. Tamam diyor, böyle güzel bir yere elbette gelirim. Sözleşiyorlar, anlaşıyorlar ama söz verdiği günde yok ortada. İkinci defa, üçüncü defa dönünce hiçbir zaman sözünü tutamıyor bu boksör olan abimiz. En son diyor ki ya diyor, bu adam diyor karşıma çıktığından beri yalancı oldum diyor. Hiç alışmadığım bir şey, yapmadığım bir şey. En son bu geliyor, diyor ki hadi diyor derse gidelim diyor. Sözleştikleri, anlaştıkları vakitte. Diyor ki ben diyor bu adama göstereceğim. Gel bakalım buraya diyor arkadaşına. Bir tane vuruyor adamı yere yatırıyor. Tabii bekliyor kalkacak. Bu da bir hamle yapacak. Bir iki tane daha girecek. Ondan sonra adam yoluna ben de yoluma ben de kurtaracağım. O da kurtarsın diyor. Her gün buraya kadar geliyor. Ben de yalancı duruma düşüyorum. Bekliyor ki adam kalkacak. O da hamle yapacak. Ben de aynı şekilde hamle yapacağım diye beklerken kalkıyor üstünü silkeledikten sonra diyor ki hadi derse gidelim. Diyor ki o söz beni perişan etti, mahvetti. Bundan sonra diyor sen nereye emredersen ben oraya gelirim. Belli ki sizin davanız hak diyor yani. Kalksa o da bir tane tokat atsa, yumruk atsa, tekme atsa, adamı yere yuvarlandırsa, herkes önde rezil rüsva etse bile bu kadar tesir etmez değil mi? Eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezahüt eder, düşmanlık artar. Zahiren mağlup bile olsa, görünüşte mağlup oldu. Sen ona daha fazla zarar verdin. Kalben kin bağlar, adaveti, düşmanlığı idame eder, devam eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder, sana dost olur. Sen iyilikle mukabele edersen, o zaman adam nedamet eder, pişmanlık duyar, sana dost olur. İze ente ekremtel kerime melektehu, وَاِنْ اَنْ تَاَكْرَمْتَ الْلَئ۪يمَ تَمَرَّدًا hükmünce müminin şe'ni kerim olmaktır. Bunun manasını ben söyleyeyim. İyi ve izzetli birine iyilik edersen onu elde edersin. İzzetli bir adama iyilik yaparsan elde edersin. Kötü birine iyilik edersen o daha da azar. Mütenebbi diye bir zatın ifadesi bu. Mütenebbi. Şimdi bu çok enteresan. Bazıları diyorlar ki madem ki kötü bir adama iyilik yaptığın vakit düşmanlığını artırıyorsun. O zaman üstadımız bu ifadeyi iyi kullanmış. Bir adamın fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Adam fena zaten. İyilikle yaptığın vakitte ne yapacak? Husumet artacak, düşmanlığı artacak. O zaman üstadımız bu ifadeyle ters düşmemiş mi oluyor? Üstadımız hemen arkasında diyor ki, bu ifade hükmünce müminin şe'ni kerim olmaktır. İmanda keramet var. İkram var. Mümin adam kerimdir. Dolayısıyla bu buradaki ize ve in ente ekremtel le'im dediğimiz o le'im sınıfından değildir mümin. Bu ehli küfür için söylenmiştir. Mümin kerimdir. Her halükarda. Dolayısıyla bu insana iyilik yaptığın vakit eğer müminse onu elde etmenin muhakkak bir yolu vardır. Çok mühim bir ifade. Bu çok soruluyor. Üstadın ifadesiyle bu Arabi ifade birbirine çelişiyor görünüşte. Senin ikramınla sana musahhar olur. Sen ikram ettin mi? Sana musahhar olur. Zahiren le'im bile olsa iman cihetinde kerimdir. Evet fena bir adama iyisin iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın fenasın desen fenalaşması çok hukuku bulur. Maddi alimde öyle. Mesela gidiyorsun doktora, doktor diyelim seni muayene ediyor, film çekiyor. Filmleriniz karışıyor diyelim mesela. Tahlilleriniz karışıyor. Getiriyorsun tahlili, adam bakıyor. Sen kansersin diyor. Adam normalde kanser değil. İyi bir adama fenasın desen, adam bir anda bakıyorsun hakikaten ya dizlerinin bağı çözülüyor. 6 aylık vaktin var diyor. 6 ay varmadan adam ölüyor. Korkudan iyi bir adama maddi olarak fenasın, sen hastasın desen hakikaten fenalaşıyor. Köyde saf bir adam varmış, Hasan Emmi diye. Almış tarlada çalışacağı eşyaları, gidiyor tarlaya doğru. Tabii köylüler de bunu görünce onunla maytap geçiyorlar. Demişler ki Hasan Emmi nereye gidiyorsun? Demiş ben tarlaya gidiyorum. Demişler ki Hasan Emmi bu halinle mi? Demiş ne olmuş halinde? Bak demiş sen kızarmışsın. Adam hakikaten kızarıyor. Ayakların titriyor, ayakları titremeye başlıyor. Ya sen hastasın, sen perişan olmuşsun deyince adam hakikaten feleği şaşırıp tekrar yalla evine. Hanım diyor ki niye geldin? Diyor ki ben hastaymışım diyor. Ya sen hasta masa değilsin, turp gibi adamsın. Kalk git işine. Sen diyor Ali Efendi kadar mı bileceksin diyor hasta olup olmadım diyor. Fe subhanallah. İyi bir adam fenasın dense fenalaşıyor. Fena bir adama da, hasta bir adama da doktor moral veriyor. İyisin, merak etme. Şu ilaçları kullan. Şu tedaviyi gör. Bir de şu ameliyatı yaptık mı Allah'ın izniyle bir şeyin kalmaz dedi mi? Adam bakıyorsun ki iyileşmeye başlıyor. Maddi alemde böyle mi? Böyle. Görüyoruz emsalini. Manevi alemde de böyle arkadaşlar. Emin olun çok haşarı, çok böyle tembel, adam olmaz diye zannettiğiniz bir adama ya sen var ya aslında çok iyi bir adamsın da millet seni bozmaya çalışıyor deyin, moral verin, şey yapın. Hakikaten bu adam herkesten ileri geçer ya. Eğitimcisiniz, daha iyi biliyorsunuz. Ve bazen de bakıyorsunuz diyelim mesela. İyi bir adama da birkaç kişiden kötüsün, şöyle birisisin, şöyle birisin desin, adam feleği şaşırmaya başlıyor. Hakikaten de kötü oluyor yani. Demek ki biz birbirimize devamlı manevi moral vereceğiz. Kötülüklerimizi de görüp onları tedavi etmeye, hem de arkadaşlarımıza moral verip, sen aslında iyi bir insansın, fakat şöyle şöyle fenalıkların var deyip, onları da tedavi etmenin yoluna bakmamız gerekiyor. Küçük bir fenalık görüyoruz, adamın kafasını indiriyoruz ya. Öyleyse وَاِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامَ وَاِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَخْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمٌ gibi desatir-i kutsiye-i Kur'aniye'ye kulak ver, saadet ve selamet ondadır. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَاَخِرْ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. El-Fatiha. Ma'as-salavat.